Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Ses Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilen bu kitap, yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayımlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Kitabın adı Musa, Ulus Yaratan Peygamber, 2. Cilt. Nesil Yayınları, 4. Baskı, 371 sayfa. Yazan Gerald Mesadi. Seslendiren Buket Şenoğlu. Arka Kapak. Kızıldeniz mucizesi ne kadar gerçekti? Yahudilere çölde bile hayatta kalabilme gücünü veren neydi? Yahveh'in Horeb Dağı'nda görünmesinden önce meydana gelen olağanüstü olay hangisiydi? Kitab-ı Mukaddes'te yer alan ve binlerce yıldır tartışılan bu gizemli noktalara ışık tutmak, üstelik de okunması çok keyifli ve heyecanlı bir hikayeye dönüştürmek için Gerald Mesadi gibi bilimsel fonksiyona sahip bir tarihçi ve usta bir romancı olmak gerekir. Ayrıntılı notlarla beslenen ve hikayenin aslına bağlı kalmaya özen gösteren bu tarihi tabloda, sorunlu erkek kardeş Harun, tutkularının esiri kız kardeş Miriam, ilk İsrail ordusunun kurucusu Yeşu gibi efsanevi kişiler de bütün canlılığıyla beliriyor. Ancak hikaye her şeyden önce Musa'nın olağanüstü yaşamı ve çıkış efsanesi etrafında yoğunlaşıyor. Kahramanın adına uygun bir görkemle yazılan bu roman, Musa'nın önderliğinde vaat edilmiş topraklara yapılan yolculuğa ve tek tanrılı dinlerin vatanının doğuşuna tanıklık ediyor. 1. Ayrım Sayfa 7. Peygamberler olmasa Tanrı var olmayı sürdüremezdi. Luther. Giriş. Yeni dünyayı yaratan adam. Musa'nın hayatını zaman örgüsü içinde canlandıran ilk kitap Mısır Prensi, insan Musa'nın içinde biçimlendiği koşulları anlatıyordu. İkinci Ramses'in sarayını ve onun Mısır'ını. Sınırsız fetihler peşinde mutlak merkeziyetçi bir monarşi ve ülkeyi bir ölümcül hastalık gibi kemiren yolsuzluklar. Antik Mısır'ın en parlak ve en ünlü çağına egemen olan nitelikler bunlardı. İnanıyorum ki kalıbı ve o kalıpla biçimlenen insanı birlikte ele almadan gerçekçi bir tarih yazılamaz. Kalıp biçimlendirir ve insan o kalıpta kendi kendini yoğurur ve yaratır. Sarayda, sarayın pervasız ve sorumsuz şımarıklığı içinde yetişmiş olan, anasının kanıyla soylu bu genç adam, bir süre sonra fizik olarak koptuğu bu çevreden aklı ve ruhuyla da uzaklaşacaktır. Fizik olarak kopacaktır. Musa, aşağı Mısır'a, o yıllara kadar merkez tarafından ihmal edilen, sonra 1. Seti ve Megaloman oğlu 2. Ramses'in delice bir hırsla ve büyüklük tutkularına yakışır boyutlarda inşa ettirdikleri yeni kentlerde donanan bölgeye Krallık Yapıları İdaresi yöneticisi olarak gönderilecektir. İbranilerle ya da Apirularla, 400 yıl önce Yusuf'un peşinden buralara göç etmiş insanlarla orada tanışacaktır. Ramses'in kentlerini onlar inşa etmektedirler. Ama İbraniler artık eskiden olduğu gibi krallığın koruması altındaki sığınmacılar değildir. Onlar en ağır işlere koşulan yarı köle insanlardır şimdi. Torah yani Eski Ahit'in ilk 5 kitabı Musa'yı Mısır'da krallığın ileri gelen önemli kişilerinden biri olarak tanımlar. Kuşkusuz bu tanım bir süre Mısır'da hüküm süren ve ortak kökenleri nedeniyle İbranilerin dostu ve müttefiği olan Hiksoslar döneminde krallardan birinin danışmanı olmuş Yusuf'a benzetilerek yapılmıştır. Fakat iddia yine de tümüyle gerçek dışı değildir, sadece eksiktir. İkinci Ramses'in Mısır'ında ancak yönetimde güç sahibi olunabilirdi. Yani Musa yüksek dereceli bir yöneticiydi. Aşağı Mısır'da Musa, Ramses'in yarattığı ve tarihin onun adıyla andığı toplumun hiç bilmediği iki erdemi tanıdı. İsyan duygusu ve manevi değerlere yöneliş. İsyan duygusunu İbranilerle yaşadı. Sonra sarayın ve eyalet yöneticilerinin entrikalarına duyduğu nefretle pekişti başkaldırı arzusu. Maddi hayatın dışındaki bir hayata yönelişi ise kuşkusuz belki de İbranilerin yolundan giderek bir çeşit tek tanrıcılık yaratmak isteyen ve sonra deli kral olarak mahkum edilen Firavun Ahenaton'un rahiplerinden birinin yol gösterişiyle oldu. İçindeki isyan Musa'yı cinayete, insanlıktan uzak bir ustabaşını öldürmeye sürükledi ve bu yüzden Sina çölüne kaçmak zorunda kaldı. Orada Yahveh'in sesini duydu. Tanrı ona halkını Firavun'un zorbalığından kurtarması emrini verdi. Böylece Musa uzaktan çıkışı düzenledi. Öykünün ilk bölümü burada sona eriyor. İkinci bölüm canlandırılışı daha büyük özen isteyen bir öyküdür. Eski Ahit, çıkışın inanılmaz öyküsünü birbiriyle çelişen metinlerle anlatmıştır. Olaydan birkaç yüzyıl sonra yazılmış 5 kitabın her biri, 4 büyük yorum okulunun farklı bakışlarına yer vermiş, yazanlar kurguyu değiştirmiş, yazılanlar bir kez daha yazılmış, en bilinen bölümler birbirine zıt yorumlarla farklı farklı anlatılmıştır. Örneğin Musa'nın susamış İbranilere su bulmak için kayaya vuruşu, bazı yorumcular için kendisine verilmiş tanrısal görevin simgesi ve ispatıdır. Karşıt yorumculara göre ise bu olay, Musa'nın tanrısal öfkeyle cezalandırılmasına neden olmuş, kayaya Yahve'nin adıyla vurmadığı için Musa vaat edilmiş topraklara ulaşamadan ölmüştür. Bu durumda benim çelişkiler arasındaki ortak çizgiyi bulmak için tarihsel ve psikolojik araştırmalardan ve metinler üzerindeki incelemelerden yararlanmam gerekti. Böylece vardığımız sonuçlardan biri şudur. Musa, Arabistan'a, şimdiki Suudi Arabistan, kaçtığında Medyenli bilge rahip Yetro onu konuk etmiş ve ona kızı Tisipora'yı vermiştir. Aslında bizzat peygamber tarafından yazıldığı iddia edilen eski ayetin Musa'nın karısından biraz daha sevecen bir dille söz etmesi gerekmez miydi? Oysa sadece iki kez, o da çok kısa cümlelerle değiniliyor. Tisipora Musa'ya iki oğul vermiştir ki İbrani toplumunda çok saygın bir yeri olan Leviler bu çocukların soyundan gelmektedir. Karısı çıkış yolunda Musa ile birlikte miydi? Kuşkusuz. O halde bu suskunluğun sebebi nedir? Bunun tek cevabı Tisipora'nın yabancı kökenli oluşudur. Bu örneklerden bir tanesidir. Daha böyle birçok örnek verebiliriz. Ama okuyucuyu araştırmalarla, keşifler ve kuramlarla bunaltmak istemediğimize göre bunları yazmanın anlamı yok. İstenilen Musa'yı, bu bilinen bütün kalıpların ötesindeki insana tanımaktır. Tanrısal bir misyona adanmış ama buna rağmen her yönüyle insan olan, öfkeleri, coşkuları, korku ve kuşkularıyla ve ne yazık ki eski ahitin pek az yansıtabildiği sınırsız hoşgörüsüyle gerçek bir insan. Kendi insanlarını yabancılara karşı hoşgörülü olmaya çağırırken, "Unutmayın ki siz de Mısır'da birer yabancıydınız," diyebilen bir bilge insan. Sonraki yüzyıllarda Musa'yı yazanlar ona bir zorba kisvesi giydirmişlerdir. Ben onun inanılmayacak kadar yüce gönüllü olduğuna inanıyorum. Musa kendilerine Kenan ülkesini vermek için İbranileri Mısır'dan çıkardı. Başarılması gereken iş çok zordu. Bu insanların kim bilir kaç kuşaktan beri başlarında bir şef yoktu. Mısır'da bıraktıkları kazların, kavunların özlemiyle öfkeliydiler. Yolculuğun son gününe kadar ona kan kusturdular. İçecekleri suyu, buldukları yemeği beğenmeyerek, aralarında birbirleriyle didişerek hep sorun çıkardılar. Onu yabancı bir kadınla evlendiği için suçladılar. Hatta Tanrı'nın elçisi olduğunu bile reddedecek kadar ileri gittiler. Ama şef yılgınlığa düşmedi. Yakup peygamberin yaratılmış olduğu cevherden yaratılmıştı o da. Yakup bir akşam Yahveh ile karşılaşmış, bu elle tutulamayan, görülemeyen korkunç güçle dövüşmüş ve bu nedenle adı İsrail olarak değişmişti. İsrail, Tanrı ile dövüşen anlamında. Tanrı ile buluşan ve onunla konuşan Musa, İsrail'in soyundan gelenlere boyun eğecek değildi kuşkusuz. Harcadığı güçle, üzüntüler, kaygılar ve hayal kırıklıklarıyla yıpranan Musa, vaat edilmiş topraklara ulaşamadan öldü. Bu ölüm, Tanrı'nın aldığı intikam değildi. Böyle olduğuna inanılamaz. İntikam arzusu insanoğluna özgü bir duygudur. Eski ahitin kıskanç ve kinci tanrısının bile 3300 yıl sonra bugün hala Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanıyla bütün modern dünyanın ardından yürüdüğü bu çok büyük insana sevgi duymamasına imkan yoktur. Bütün bu dar açılı ve eskimiş metinlerin çok ötesinde ve cesaretle söylenmesi gereken çok şey var. Ben de bu olağanüstü manevi ve siyasi lidere inanılmaz bir cimrilikle yaklaşan kutsal metinleri aşarak Musa'ya hayranlığımı dile getirmek istiyorum. İbranilerin atası İbrahim'den çok daha büyük bir lider olduğuna inandığım Musa, Moab Ovası'ndaki meçhur mezardan daha iyisine layık değil miydi? Çünkü o olmasaydı bugün neydik biz, hepimiz? Üç tek tanrılı din olmasa çağdaş dünya ne olurdu? O olmasa biz Hristiyanlar İsa'ya sahip olabilir miydik? 1. Bölüm Çıkış. Acele. Rüzgar kuşkusuz çılgın ruhların çıkardığı korkunç bir rüzgar, mosmor ve öfkeli bir göğün altında güneyden kuzeye esiyordu. Giysilerin etekleri uçuşuyordu, sazlıkta kamışlar eğilip kalkıyor, saçlar dağılıyordu ve tozları kaldıran rüzgar 3-5 saniye süren burgaçlarla dönüyordu şurada burada. Görmesini bilen bir göz, kuzeyin Kızıldeniz Körfezi ile hemen ilerisindeki Sazlıklar Denizi'nin böylece elle tutulamayan ama hissedilen yüce, görkemli bir şeyleri kendi dünyasına almak istediğini görürdü. Orada büyük, çok büyük, olağanüstü bir şey yaşanacaktı. Doğadaki ilahi bir işarete benzeyen bu kaynaşmanın en garip yanı, bulutların birden yırtılıvermesiyle bir an beliren ışıklı bir delikti. Hiç kuşku yok, bu ışık dünyasının kaderini değiştirecek olan bir olayı seyreden yaratıcının bakışıydı. Dünyanın kaderini değiştirecek bir olay, evet. Tarihin karanlık belirsizliğinde sıkışıp kalmış birkaç bin tutsak, çöl denilen o kıraç, o acımasız topraklara doğru yola çıkmak için zengin ve görkemli bir ülkeyi terk etmeye hazırlanıyordu. Ufuklara kadar uzanan sazlar arasında kendilerine bir yol açıyorlardı ve sazlar kuşkuyla başlarını sallayarak onlara nereye diye soruyordu sanki. Büyük ırmağın bereketli toprağını, altın yaldızlı tapınaklarını, besili av kuşlarını, olgun ve sulu meyvelerini bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim'in oğlu, nereye? Onlar da bilmiyorlardı. İnsanoğlu, kadını, erkeği, kaderin kendisine ne hazırladığını bilmez. Sadece bir gidişi görebilir belki. Ama gün be gün bilmez. Yaratıcının korkunç yasasını anlayamaz ve anlamadığı için de mutludur. Onlar da mutluydular belki. Ama bir gün küçük, beklenmedik işaretler, rüyalar, geçmiş günlerde söylenmiş sözler, derinlerdeki gizli benleri canlandırmıştı. Birikmiş öfkeler, kinler su yüzüne çıkmıştı. Sonsuz ufukların çağrısını duymuşlardı. Zapt edilemez bir sabırsızlık, karanlıklarda gizlenmiş doymak bilmez açgözlü istekleri, pırıltılı hayalleri, belirsiz korkuları, sınırsız heyecanları ve gürünesi nefretleri, gerçekleşmesi imkansız düşleri, günahkar arzuları ve tanrısal aşkları, yani kısaca insanı insan yapan şeyi ruhu ateşlemişti. Tanrı parmağıyla doğuyu göstermişti. Gidiniz, vakit geldi. Hiç kimse, tanrısal emrin yarattığı yürek çırpıntılarının, solukları kesen korku ve acıların onları bir kadere doğru götürdüğünün bilincinde değildi. Hiç kimse, Mos'tan başka. Uzak ataları İbrahim'in torunları, ilk kez tattıkları özgürlüğün sarhoşluğuyla kendilerinden geçmiş, büyük siyahın batı kıyısında toplanmışlardı. Kadınlar bağırıyor, ağlıyor, erkekler ellerini göğe kaldırıyor, kocaman deniz kabuklarından yapılmış borazanlarını çalıyorlar, sarmal kabuğun ucundaki küçük deliğe üfleyerek çıkardıkları boru sesiyle heyecanı artırıyorlardı. Bütün bunlar eşekleri ve kaçakların yanlarında getirdikleri küçük baş hayvanları korkutan korkunç bir gürültü yapıyordu. Kıyıda olanlar büyük siyahın kırış kırış yüzüne bakıyorlardı ve kuşkusuz gerçekten bu sınırsız suyu geçmek zorunda mıyız diye düşünüyorlardı ve nasıl geçeceklerini de. Bu denizi hayatlarında ilk kez görüyorlardı ve hiç güzel şeyler akla getirmiyordu. Sadece insanın suda boğulduğunu biliyorlardı. Aynı zamanda henüz Mısır topraklarında olduklarını ve Ramses'in ordularının her an cehennemi bir gürültüyle bir yerden ortaya çıkabileceğini ve onları akbabalarının ağzına layık bir et yığınına çevireceğini düşünüyorlardı. Mos bunun da bilincindeydi. Ramses'e ve verdiği sözlere güvenmiyordu. Ama yine de Tanrı'nın onları çok uzaklardan buralara, o zorbanın kılıcına teslim etmek için getirmiş olamayacağını düşünüyordu. Halkının kurtarıcısını ve kurtarıcının da halkını görebilmesi için omuzları alınmış Mos, bir an göz alabildiğine uzanan bu garip buğday tarlasına baktı. Her başak bir insandı. Sazlıklar Denizi'nin kıyısında sadece rüzgarın uğultusuyla bozulan kesin bir sessizlik vardı. Apirular o ana kadar hemen hemen hiçbirinin tanımadığı bu şefi görebilmek için rüzgara karşı gözlerini kırpıştırıyorlardı. Boylu, yapılı bu genç adamın güç ve kararlılık ifade eden yüzü, rüzgarda savrulan koyu renk saçlar ve kıvırcık bir sakalla çevriliydi. Demek İbrahim'in tanrısının 400 yıl sonra konuştuğu adam buydu. Birden çılgın bir rüzgar giysisini savurdu ve etekleri arkasında kocaman kanatlar gibi açıldı. ''Tanrı'ya şükredin!'' diye bütün gücüyle haykırdı, kollarını göğe kaldırdı. ''Kurtarıcı Tanrı'ya şükredin!'' Emir ağızdan ağza iletilerek ve anlaşılmaz bir uğultu halinde buğday tarlasının en uzak sınırına kadar ulaştı. Tanrımıza şükrolsun, kurtarıcı Tanrı'ya şükrolsun. Cevap insan sesinden çok gök gürültüsü gibi yankılandı. Martılar korkuyla dört yana uçtu. Sonra Mos, taşıyıcılarının kardeşi Harun'la Arfaksad'ın omuzlarına abandı ve ayaklarını yere bastı. Yüzü durgun, hatta kaygılıydı. Kabile şefleri, daha doğrusu öyle davranan birçok kişi hemen etrafını sardı. Mosa onunki gibi kaygılı yüzleriyle bakarak sustular. Bir emir bekliyorlardı. Hiçbir şey sormadılar. Yaşadıkları olağanüstü olaya uyum sağlamaya çalışıyorlardı belli ki. Ama durumun acil olduğunu da anlıyorlardı. Mos'un heyecanı da gördüğü kalabalık ve yaşanan olağanüstü olay kadar büyüktü. Ama bu heyecan onda yerini çok daha güçlü bir inanca bırakıyordu. Sadece bir tanrı, tanrıların en büyüğü olan tanrı. Bunca insanı yuvalarından, yurtlarından koparabilir ve onları yeni bir vatana doğru çıkmaya razı edebilirdi. 30 bine yakın insan bir zamanlar vatan bilip kök salmaya çalıştıkları toprakları terk ediyordu. Ve bütün bunlar Tanrı'nın her şeye kadir sıfatıyla kendisine göründüğünü iddia eden bir yabancının çağrısıyla oluyordu. Mos bunun bilincindeydi. İnanılır gibi değildi bu. Ve Apiruların yüreklerinde sakladıkları, kendilerinin olacak ve kölesi olmayacakları bir ülkeye gitme ümitleri olmasa böylesi bir mucizenin gerçekleşemeyeceğini de biliyordu. Gerçek çok çok güzel bir ülke. Eskilerin bazı çok da inanmadan kendilerine söylediği gibi İbrahim'in tanrısının onlara vaat ettiği ülke. Başka bir yerde acımasız usta başlarından, zorla yaptırılan işlerden, aşağılanmalardan uzakta. Kendi onurunu ve zaferini alkışlatmak için anıtlar dikmeye doymayan o deli hükümdarın buyruklarından uzakta. Bu sınırsız buğday tarlasını dalgalandıran denizden esen rüzgarlar değildi, ümitti. Kendisi bu olağanüstü serüvende bir hiçti, bir uygulayıcıydı sadece. Evet, Tanrı'nın eli onun üzerindeydi, birçok kez söylendiği gibi. "Bütün bunlar senden çok çok daha büyük Ramses," diye mırıldandı. "Tanrı senin o uluyan, havlayan, öten tanrılarının hepsinden daha büyüktür." Sonunda rüzgar gözyaşlarını kuruttu. Dalgaların uğultusu doğaya yeniden egemen oldu. Martıların saygısız çığlıkları, bağırışmaları, şikayetleri, coşkulu duaları, çocuklarını bulamayan anaların feryatlarını ve ağrıyan başlarından, ayaklarından, sırtlarından yakınan ihtiyarların iniltilerini bastırdı. Ve Tanrı'nın kendisine emanet ettiği bu halkla, onları özgürlükten ayıran Sazlıklar Denizi'nin kıyısında buluşmanın verdiği sevinç sarhoşluğu dağılınca, Mos içindeki korkuyla baş başa kaldı. Kendisinin şefleri aracılığıyla seslenerek onlara söylediği birkaç söz üzerine aşağı Mısır'dan yola çıkmış bu insanları inançlarından çok onun sözleriyle kaderlerinin yol göstericisi olduğuna ve İbrahim'in tanrısının onları mutlu ve özgür yarınlara götüreceğine inanmış bu kalabalığı, kadın erkek, genç ihtiyar, 30 bin 40 bin insanı güvenli bir toprağa ve sonra özgürlüğe götürmek zorundaydı. Bütün bunları istemiş olmak başka, bu kalabalığın neredeyse askeri komutanlığını üstlenmek başka şeydi. Ve Mos hemen şimdi harekete geçmek gerektiğini hissediyordu. Ramses asla affetmezdi. Çok rahat sözünden dönebilir ve ordularını hala sığınmacı durumunda olan bu insanların peşine salabilirdi. Bu bir soykırım olurdu. Günü yaralamışlardı. Hemen şimdi Sazlıklar Denizi'ni geçmeye başlasalar bile geceden önce herkesin karşıya geçebilmesine imkan yoktu. Zaten Mısırlıların eski tutsaklarını, Ramses'i izin vermeye zorlamış olan o korkunç salgından, yüzlerce çocuğu öldüren o hastalıktan sorumlu tuttuğu eski tutsaklarını, çölde bile kovalamak için Sazlıklar Denizi'ni geçmeyi göze almayacağını kim söyleyebilirdi? Mos, gümüş rengi gökyüzünü yansıtan geniş su yüzeyine bakıyordu. Gerçek bir deniz. Ama şurasında burasında adam boyu kamışlarıyla, tuzaklarla dolu bir deniz. Bazı yerlerinde su ancak bir arışa ulaşırken birçok yerinde boğulurdu insan. Şu an bulunduğu yerde mimarlarla yaptığı araştırmalardan biliyordu. Düz dipli teknelerin kullandığı doğal bir kanal vardı ve bu kanal iki sığlığın arasında yer alıyordu. Bu sığlıklardan geçmeyi düşünecek olursa insanların göğüslerine kadar suya girmesi gerekecekti. Ama buradan geçeceklerdi. Çünkü kıyıdaki karayolundan geçmeleri imkansızdı. Düşüncelerinin burasında bir kalabalığın ona doğru yürüdüğünü gördü. Yüzleri heyecanla altüst, kaşları havada, ellerini ona uzatmış ağlamak üzere bir takım adamlar. Bunlar kabile şefleriydi. Enoş, Yernuel, Gershon, Libni, Mahli ve bütün ötekiler. Bir elini yakaladılar, sonra ötekini. ''Tanrı, her şeye kadir Tanrı. O sana göründü, bizi kurtarman için. Şükranlarımız sonsuza kadar ona yükselsin. Sen bizim şefimizsin, Tanrı'nın istediği olsun.'' Moz hepsi aynı anda konuşan, tükrüklerini saçarak coşkuyla, heyecanla, gözleri dolu dolu konuşan, çırpınan bu adamlara tek söz söyleme fırsatı bulamıyordu. Hatta hemen oracıkta kurban kesmek isteyenler vardı. Bir güvercinle bir kuzu bile getirmişlerdi. Olmaz dedi Moz. Neden? Kaybedecek vaktimiz yok. Ama Tanrı'ya bir kurban vermeliyiz, bizi kurtaran Tanrı'ya kuşkusuz. Şu an buradayız. Çünkü Sazıklar Denizi'ni geçerek Mısırlılarla aramızda bu suyun bulunmasını sağlayacağız. Tanrı'nın emri böyle. Buraya kurban kesmeye gelmedik. Adamlar yüzlerinde açık bir hayal kırıklığı ifadesiyle yerlerine döndükleri zaman Harun'a döndü. Ramses'in habercisini gördün. O sana kesin olarak ne söyledi? Bizim Mısır için pis bir çıban başı olduğumuzu. Tanrılarına saygısızlık yaparak ülkenin başına bir sürü felaket getirdiğimizi söyledi. Sonra madem gitmek istiyorsunuz gidin, iki Mısır'ın efendisi buna çok memnun olacaktır dedi. Harun sustu, bir şey düşünüyor gibiydi. Mos onun söylenenlerin bir bölümünü geçiştirmek istediğini anladı. Başka ne dedi diye üsteledi. Sehmet'in bizi bu yola sürükleyen vatan hainlerinden ve canilerden alacağı intikamın korkunç olacağını ve Tanrıçanın onları parçalayacağını söyledi. Vatan hainleri, Mos'u çoğul olarak kasteden bir sözcüktü. Yazılı mesaj verdi mi? Hayır, sadece sözlü bir mesaj iletti. Mos birkaç saniye düşündü, sonra tekrar sordu. Senin izlenimin ne? Bize hakaret etmek, aşağılamak istemiş bence. Mos düşünüyordu. Kesinlikle gitmeye kararlı olduğumuzu anlayıp anlamadığını bilmek isterdim, dedi. Apirular yanlarında ne kadar erzak getirdiler? Şu birkaç hayvandan başka şu gördüklerin. Yolda pişirmeyi düşündükleri bir miktar ekmek, peynir, yumurta. Peki ya su? Su mu? Evet, birkaç matara var. Neden? Bizi götüreceğin o yerlerde su yok mu? Neden yanlarına biraz daha fazla yiyecek almalarını söylemedin? Ne de olsa uzun bir yola çıkıyoruz. Harun sesinde hafif bir kınama hissettiği kardeşine şaşkın gözlerle baktı. Ramses'in habercisi Avaris'ten gider gitmez hazırlanmalarını söyledim. Senin verdiğin talimatı eksiksiz yerine getirdik. Halkımız Avaris çevresine toplanmıştı. Tanrı'nın verdiği sözden dönmeyeceğini biliyorduk. Haberci öğle üzeri geldi. Emir herkese ulaştığında akşam olmuştu. Çabukça yemek yedik ve yanımıza, yürürken başımıza dert olmayacak kadar öteberi alarak yola çıktık. Senin söylediğin gibi, hep birlikte Sukkot'tan hareket etmeye karar vermiştik. Oraya varmak için bir gün iki gece yürüdük. Sonra Etam'a kadar bir gece. Sonra da seninle buluşacağımız yere kadar da yarım gün, yani buraya. Önemli olan yola çıkmaktı, anlıyor musun? Gidiyorduk artık, değil mi ya? Buraya ulaşacaktık ve işte buradayız. Mos cevap vermedi. Düşünüyordu. Mısırlıların bunca insanın Apiruların dillerindeki adıyla Sukkot'tan çıkıp gitmesine izin vermiş olmalarına şaşıyordu. Orada giriş çıkışları denetleyen bir askeri üs vardı. Sınır nöbetçilerinin bu insan serinin Mısır toprağından çıkışına tepki göstermesi gerekirdi. Sukkot'ta size ne dediler diye sordu. Bunca insanın ülke sınırından çıkmak istediğini anlayınca ne dediler? Onlara Firavun'un bizi kovduğunu söyledik. Zaten pek fazla bir şey de görmediler. Çoktan gece olmuştu. Ortalık karanlıktı. Nöbetçiler kaç kişi olduğunuzu görmediler mi? Diye alçak sesle sordu Mos, kendi kendine konuşur gibi. Hayır, sanmıyorum dedi Harun. Kaç kişi olduğumuzu görmemişlerdir. Neden? Ne çıkar bundan? Çok mu önemli? Evet, çok önemli. Bu demektir ki Ramses kaç Apiru'nun gittiğini ancak yarın öğrenmiş olacak. Peki sonra? Sonrası çok şaşıracak, öfkelenecektir. Tepkisinin ne olacağını da Tanrı bilir. Yola çıkmadan önceki toplanma yeri olarak Sukkot'u seçmekle ne kadar iyi ettiğini anlıyordu. Mısırlılar, Apiruları engellemeye karar verirlerse, kuşkusuz kaçakların en kestirme yol olan sahil yolundan gideceğini düşüneceklerdi. Arfaksat'la Lumi yanlarına gelmişti. Konuşmayı dinliyorlardı. Hepsi Mos'un vereceği kararı bekliyordu. Herhalde geceyi burada geçirecek değillerdi. Yanlarında en az 3 gün yetecek erzak var, dedi Harun. Yetmez mi? Sonrasına Tanrı yardım eder. Tanrı yardım eder diye tekrarladı Arfaksat. Oysa bilmediği bir şey vardı. Mos çölü tanıyordu. Bu yolculuğu bir kez daha yapmıştı. Arfaksat, kendilerinin de emin olmadıkları bir şeye sizi inandırmaya çalışan insanların gözleriyle bakıyordu Mos'a. Ve Mos'un tek geri adım atma ümidi yoktu. Karşıya geçmek zorundaydı. Geçmek ve yürümek. Kısacık birkaç saniye, yolculuğun sonucu hakkında en ufak bir kuşku göstermesi halinde ne olacağını düşündü. Kuşkusuz paramparça ederlerdi onu. Arfaksat, Mos'un korkusunu hissetmişti. Kolunu yakalayarak tekrarladı. ''Tanrı yardım eder Mos. Bizi buraya kadar getirdi. Buradan öteye de götürecektir.'' Güven, insandan insana ulaşan bir duyguydu ve Mos biraz rahatladığını hissetti. ''Haklısın. Acele etmemiz gerek. Şeflere söyle, herkes ayaklarından sandallarını çıkarsın. Buradan 100 arış kadar ötedeki 2 sığlıktan geçeceğiz. Onlar karşıya geçerken sen ve ben burada durup bekleyeceğiz.'' ''Onlarla konuşmayacak mısın?'' diye sordu Harun. Şaşkındı. ''Tanrı'dan söz etmeyecek misin?'' ''Tanrı bizi Mısır'dan yolda durup nutuk söyleyelim diye çıkarmadı.'' dedi Mos. ''Bu telaş niye?'' diye sordu Arfaksat. ''Ne var?'' Mos, ''Mısırlılara hiç güvenmiyorum.'' diye cevap verdi. Büyük Yeşil'de kopacak bir fırtınanın Sazlıklar Denizi'ni geçilmez hale getirmesi olasılığından söz etmek bile istememişti. Şu son günlerde hava çok değişken görünüyordu ve Esyon Geber'den buraya yolculuk bazen çok zor koşullarda yapılabilmişti. ''Neden? Ramses Tanrı'nın bizi savunduğunu hala anlamadı mı?'' diye sordu Lumi. ''Kendisini kaç kez cezalandırmış olan Tanrı'ya karşı gelmeye cesaret edebilir mi?'' Mos, ''Tanrı şu ana kadar Ramses'i hiç cezalandırmadı.'' diye sertçe cevap verdi. ''Kralın intikam hırsı ve gücü hiç eksilmedi. Her an karar değiştirebilir ve ordularını peşimize takabilir. Konuşarak vakit kaybediyoruz. Derhal geçişe başlayalım. Şefler kendi insanlarını buraya getirsin.'' Ses, tartışma istemeyen, hatta öfkelenmeye hazır bir insanın sesiydi. Harun, Lumi, Arfaksat ve ötekiler, şeflere yola çıkılacağı haberini ulaştırmak için gittiler. Biraz sonra başta karısı, çocukları, kuşkusuz Mısırlıların intikamından korkarak kalmak istemeyen ve şimdi koyunları güden kölesiyle birlikte Enoş olmak üzere kalabalık kıyıya geldi. Enoş sandallarını çıkardı, suya baktı ve ayağını dikkatle korkarak uzattı. ''Burası çok derin.'' diye bağırdı Mos'a bakarak. ''Hayır, su ancak dizlerinin altına gelir. Sığlıktan yürümeye dikkat edin. Dümdüz yürüyün.'' Bu sığlığı iyi biliyordu. 5-6 arış genişliği vardı. Rahatlıkla yürünebilirdi. Enoh giysisinin eteklerini kaldırdı, başını örttü. Küçük dengini kafasına oturtarak bir eliyle tuttu ve suda yürüdü. Karısı da ona tutunarak yürümüştü. Çocuklar çok daha hevesliydi. Bu bir oyundu onlar için. İlk adımlarda babalarının önüne geçtiler. Koyunlar çok da karşı koymadı. Başlarını suyun dışında neredeyse yüzer gibi yürümeye çalışıyorlardı. 60-65 kişi daha öncülerin ardı sıra suya girmişti. Bir ara Enoh akıntının hızıyla dengesini kaybetti. Kolunu kaldırarak bir çığlık attı. Çocuklar geri dönerek koştular, babalarını ayağa kaldırdılar. Sığlık 500 arıştan uzun değildi. Kuşkusuz bazı yerlerinde biraz daha derindi ama çocukların sevinçle, kocaman adımlarla koşmaları bu yürüyüşün tehlikeli bir serüven olmadığını göstermeye yetiyordu. Karşı kıyıda hiç zorlanmadan sazlıkları iki yana ayırarak karaya çıktıkları görülüyordu. Sonra gözden kayboluyorlardı. Ama bütün bunlar kadınlar ve ihtiyarlar yüzünden çok uzun zaman alıyordu. Gidenlerin hepsi boylu bostu değildi. Böylesi derin bir suyu görünce dehşete kapılıyor, öte yandan başlarında taşıdıkları denkleri düşürmekten korkuyorlardı. ''Bu ne kadar sürecek?'' diye bağırdı Mos. ''Daha çabuk, daha çabuk.'' ''Harun, sen geçişi bu sığlıkta durarak gözle. İnsanlarımızı ikiye bölelim. Bir kısmımız biraz daha aşağıdaki sığlıktan geçsin. Söyle onlara, peşimden gelsinler.'' Öbür sığlık birinciden gözle görülecek uzaklıktaydı. Mos, kaçakları çağırmak için kolunu sallayarak öne düştü. Nitekim az sonra iki geçitte de kalabalık birikmişti. Yürüyüş saatler sürdü. Sonra güneş ufka yaklaşırken ötekilerden daha bilinçli görünen kabile şeflerinden Mişael, Mos'a baktı. 30 yaşlarında bir adamdı. Bir süre Memphis'te ustabaşı olarak çalışmıştı. ''Mos kardeşim'' dedi. ''İnsanlarımızın ancak yarısı karşıya geçebildi. Neredeyse gece olacak ve kalabalığın bir bölümünün bu kıyıda kalması onları korkutacak. Hem sanıyorum sen en kısa zamanda herkesin karşıya geçmesini istiyorsun.'' Mos soran gözlerle baktı. ''Bu demektir ki biz gece de yürüyüşümüze devam etmek zorundayız.'' diye açıkladı Mişael. ''Onun için geçidi aydınlatmamız gerekmiyor mu?'' ''Doğru'' dedi Mos. ''Ziftimiz var mı?'' ''Koca bir fıçı zift getirdim. Ya ateş?'' ''Ateş de var.'' ''Çok iyi'' dedi Mos. ''Her iki geçit için de meşale hazırla. İki kişinin birer meşale ile sığlık geçidin tam ortasında durmasını istiyorum. İki yanı da aydınlatmak ve yol göstermek için.'' İki meşale yarım saatten az bir sürede hazır olmuştu. Korların tahta parçalarını tutuşturması ve ziftin alevlenmesi için gereken süreydi bu. Michael kendisi birinci sığlık geçidin ortasında durdu. Moss'un tanımadığı başka bir genç adam da ikinci sığlığın ortasında. Moss'un önünde yerini aldı. Alevler bir an denizden esen sert rüzgarlarla sağa sola savruldu. Ama önemi yoktu. Meşaleler iyi cins zifle yakılmıştı. Sönmezdi. ''Bu alevler Mısırlılara yerimizi gösterebilir.'' dedi Harun. Yanına gelmişti. ''Şimdilik etrafta Mısırlı görünmüyor.'' diye cevap verdi Moss. ''Sadece gemilerdeki tayfalar var. Hem ben geçişi sabaha bırakmaktansa bu tehlikeyi göze almayı tercih ediyorum.'' Yorgunluğunu hissetmeye başlıyordu. Bu sadece saatlerden beri dizine kadar suyun içinde ayakta beklemenin yorgunluğu değildi. Bir gün öncesinden bu yana hiç dinlenmemiş, hemen hemen hiçbir şey yememişti. Heybesini karıştırdı. Bir parça ekmekle kuru incir çıkardı. Ötekilerin, özellikle de iki gündür, iki gecedir yürüyen yaşlılarla kadınların daha ne kadar dayanabileceklerini düşünüyordu kaygıyla. ''Sen yerine dön.'' dedi Harun'a. Birden az ötesindeki sığlıkta yürüyenler arasından bağırışmalar duydu. Bir kadın kaymış düşmüş, erkekler tutup çıkarmıştı. Canı yanmamıştı ama ağlıyordu. Bağırıyor, dayanacak gücü kalmadığını söylüyordu. Akrabaları Moss'a geldiler. Kadının çok yorgun olduğunu söyleyerek yakındılar. Hepsi çok yorgundu. Artık yola devam edemeyeceklerdi. ''Söz konusu olan özgürlüğünüz,'' dedi Moss. ''Hepimizin özgürlüğü.'' ''Kuşkusuz,'' dedi ihtiyar adam. ''Ama nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz.'' Nereye gideceklerini Moss da bilmiyordu. ''Pekala,'' dedi. ''Karşı kıyıda mola verin. Sabaha kadar biraz dinlenirsiniz.'' ''Öylece açıkta mı?'' dedi adam öfkeli. 4-5 saat uyumak için çadır kuracak değilsiniz herhalde. İhtiyar duyduklarına inanamamıştı. Şaşkınlıkla 4-5 saat mi diye tekrarladı. Biz yorgunluktan ölüyoruz. 3 gece 2 gündür yoldayız. 4-5 saat dedim. Güneş doğuncaya dek o kadar. Peki sonra nereye gideceğiz? Kenan ülkesine diye cevap verdi Moss. Sabrını kaybetmek üzereydi. Uzak mı orası? Evet, çok uzak. Ve ihtiyara sırtını dönerek yürüdü. Harun'a ve meşale taşıyan iki adama mesajı iletmelerini söyledi. Sazlıklar denizini geçtikten sonra karşı kıyıda mola vermek isteyenler şafağa kadar dinlenebilirlerdi. Daha fazla değil. Bu rüzgarlı karanlık gecede kabile şeflerini tek tek bularak emri iletmelerini istemek olanağı yoktu. Geçiş bozguna uğramış bir ordu gibi dağılmaya başladı. Suyun iki yakasında kaçaklar örtülerine sarınıp birkaç saat bile olsa uyuyabilmek için kumların üzerine yatmışlardı. Birkaçı ekmek pişirmek için meşalelerin yakıldığı ateşten almıştı. Şu anda kabileler de dağılmıştı sanki. Herkes başının çaresine bakıyordu. Büyük yürüyüş zor koşullarda başlamıştı. Kendi de bitkin halde olan Moss, Harun'u nöbet yerinden almaya gitti. Her biri nöbetleşe üçer saat uyuyacaklardı. Geçiş yarın sabah tekrar başlayacaktı. Meşale taşıyanlar da geldi. Alevleri kuma gömerek söndürdüler ve yattılar. İlk Moss uyudu, bitkin düşmüştü. Giysilerine sarınarak küçük bir kumula yaslandı ve uyku ani bir ölüm gibi üzerine indi. Birinci ayrım sonu sayfa 25.